Ayrım 12.
Mahmut gülerek defteri Nuber'e verdi. Nuber hem kendi resmine hem Halit'in asker arkadaşlarının resimlerine baktı. Sonra kardeşinin arkadaşlarına baktığını gören olup olmadığını araştırdı. Dirmit ablasıyla göz göze geldi. Birden başını yere indirdi. Usulca "Baktıysan bana ver kız," dedi. Nuber defteri Dirmit'e uzattı. Dirmit defteri alıp bir köşeye çekildi. Köyde çatal kapının önünde Seyit abisinin çektiği resmine uzun uzun baktı. Parmaklarını, çizmelerinin sıçan kuyruğu gibi başının iki yanından sarkan örgülerinin, içine çektiği boynunun, utangaç utangaç bakan gözlerinin üstünde gezdirdi. Abisinin resminin altına yazdığı, "Kanımın son damlasına kadar çırpınıp seni okutacağım," sözlerini içi ezilerek okudu. Bir tuhaf oldu. Boş gözlerle sayfaları kaplayan resimlere, şiirlere, kalplere, güllere baktı. Abisinin şiir yazmasına, ortasından oklar geçen kalpler yapmasına, koca koca güller kesip defterini yapıştırmasına şaştı. O şaşkın şaşkın bakınırken Halit defteri Dirmit'in elinden kaptı. Yumuşak bir sesle en çok sevdiği şiirini okumaya başladı. Atiye oğlunun tüm bunları bilip becermesine sevindi. Oğlunun bir de işten kaçmadan çalıştığını görürse gözleri arkada kalmadan ölebileceğini söyledi. Huvat Atiye'ye oğlunun tövbe tutmayacağını duyurdu. Halit o zaman işten kaçmayacağına dair yazdığı şiiri babasına okudu. Şiirin arkasından üst üste yemin içti. Çalışacağına söz verdi. Halit'in geldiği günün akşamında ev göz aydına gelen akçalılarla dolup taşmaya başladı. Atiye ellerinde çoraplar, kazaklar, gömlekler, elbiselik kumaşlar, tepsi tepsi baklava börekle sökün eden köylülerini ağırlamak için bir telaşla ortaya düştü. Her gelene ayrı sofra açtı. O içeri dışarı koştururken Huvat bayram büyüğü gibi gelene gidene el öptürdü. Halit görücüsü gelmiş kız gibi süzüle süzüle bir hal oldu. Kolonya dökmekten, şeker tutmaktan, iyi gözükeceğim diye ağız etmekten yoruldu. Ama adet yerini bulsun diye her gelene askerde ettiğini, yediğini, içtiğini, 11 gün hapis yattığını, şiir yazdığını, hatıra defteri tuttuğunu anlattı. Gelenin gidenin eline defterini tutuşturdu. Önce resimlerini baktırıp ardından şiirlerini okudu. Kadınları bir ağda koydu. Erkeklerin ağzına laf düşürdü. İçine çekip ağzını açan kendi askerlik hatıralarını anlatmaya başladı. Askerlikten köye, köyden dönüp şehre geçildi. Derken gelenin gidenin arkası kesildi. Atiye kim ne getirmişse ortaya döktü. Tek tek yazdırdı. Kim öndücünün karşılığını vermiş, kime hediye borçlanmışlar hesaplattırdı. Hesabı ev yaptırırlar, oğlan ev verirler, altından kalkarız deyip kapattırdı. 2-3 gün sonra gelinini giydirip kuşattı, oğlunu yanına kattı. Gelenlerin tek tek kapısını çaldı. Bizi sayıp geldiniz, ayağınıza sağlık diye tüm evlere dolaştı. Halit sıradan Akçalıların elini bir daha öptü, dualarla, dileklerle misafirlikten çıktı, iş aramaya başladı. Atiye kocasının eline yeşil kitaplarını yeniden tutuşturduktan, Halit'in dönüş telaşını da üstünden attıktan sonra "Bir derdim şu kız kaldı," diye gözlerini Dirmit'e dikti. Dirmit annesinin gözünden kendisini uzak tutması için Tanrı'ya olmadık diller döktüyse de duaları tutmadı. Daha beter iğne olup Atiye'nin gözüne batmaya başladı. Atiye, Dirmit'in ana vasiyeti tutmadığını, okunun doğrusuna gittiğini, Aysun'u terklemediğini ağzına sakız etti. Sabahtan akşama kadar çok belayı başından savup bugüne geldiğini ama Aysun yüzünden bugünden ileri geçemeyeceğini, Aysun'un sebep olup kendisini öldüreceğini söyleyerek gezindi. O gezindikçe Dirmit annesiyle laf yarışına kalktı. Annesinin gözünü Azrail'in Aysun kılığında görüldüğünü söylemesine rağmen onunla inatlaştı. Atiye gitme dedikçe Aysun'a iyice düştü. Aysun'u görmediği gün ağzına lokma sokmadı. Gözünü uyku tutmadı. Tuttuysa da sabaha kadar Aysun adı sayıkladı. Atiye sonunda kızının Aysun'a kara sevda olduğunu evdekilere haber etti. Dirmit'in eteklerini kısaltıp kestiği elbiselerini eline aldı, herkesi başına topladı. Şimdiye kadar bir yerinin kırılmasından, herkesin yüreğinin kalkmasından korktuğu için Dirmit'i ele vermediğini söyleyip önce lafa bir kapı açtı. Sonra elindeki elbiseleri ortaya attı. Ne dedi ne ettiyse onunla imkanı yok, başa çıkamadığını anlattı. Bugüne kadar yürek çarpıntısıyla kızını kötülüklerden korumayı az çok becerdiğini ama artık ona gücünün yetmediğini işittirip bir köşeye çekildi. Cinci Mehmet'in attığı çentiyi herkes unutsa bile kendisinin unutmadığını haber edip ağlamaya başladı. O ağlarken Seyit, Dirmit'in kestiği elbiselerden birini yerden kaldırdı, Dirmit'i yanına çağırdı. Elbiseyi üstüne tutup boyunun ölçüsünü aldı. Dişlerini sıkıp az geri çekildi. "Bu kızın terbiyesini siz bana verin," dedi. Huvat gözlerini Halit'e dikti. Halit kendisinden küçük kardeşince Dirmit'i terbiye etmesi için izin verdi. Seyit izin çıkar çıkmaz "Gel bakalım yanıma kız," dedi. Dirmit gidip Seyit'in yanına oturdu. Uzattığı elini öpüp alnına koydu. Seyit ilk elden Aysun'la konuştuğunu bir daha duyarsa bacaklarını kıracağını Dirmit'e duyurdu. Ardından yarından tezi yok tüm Akçalılara haber edeceğini, okuluna doğruca gidip gitmediğini, günü gününe öğreneceğini söyledi. Atiye oğlunun Akçalılara haber vermesini, bacım doğru gidip geliyor mu diye kahvedeki herkesi tembihlemesini doğru bulmadı. O yolla kız terbiye edilmeyeceğini, kızın adının dile düşürüleceğini söyleyip oğluna başka akıllar verdi. Onu yapacağına Aysun'u tutup dövse daha iyi olacağını söyledi. Hem böyle yaparsa Aysun'un da belki akıllanıp sokakta gezinmeyeceğini, sevaba bile girebileceğini oğluna işittirdi. Dirmit Atiye'nin hiç kendini yormadan oturduğu yerden oğluna verdiği akılları duyunca hırsından deliye döndü. Öfkesinden ağzından çıkanı kulağa duymadı. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Seyit siz dokunmayın deyip önce bir sahiplendi. Kimseye Dirmit'e el sürdürmedi. Dirmit'in bağırması geçinceye kadar gözünü Dirmit'e verip bekledi. Dirmit tepine tepine duruldu. Gidip bir köşeye oturdu. Seyit kalkıp Dirmit'in önüne durdu. Dediklerini bir de şimdi yavaş sesle de bakayım kız diye tutturdu. Dirmit hiç ses etmeden başını arkaya çevirip sustu. Seyit saçından tutup Dirmit'i sarstı. Dirmit öfkeyle yüzünü Seyit'e döndü. Gözlerinden pıtır pıtır yaşlar döküldü. Dirmit öfkeyle dolan içini iri sıcak damlalar dökerek boşalttıktan sonra ince ince sığılan, içini yakıp kavuran bir ağıda Aysun ağıdına başladı. Günlerce nereye baksa Aysun'u gördü. İçinden hep Aysun'la konuştu. Aysun'la bir yatakta uyudu. Uykusunda Aysun'la park demirlerinin üstünde oturdu. Aysun'la ağaçlara tırmandı. Aysun'la iskelede balık tutanlara bakmaya gitti. Sabah kalkıp gözünü sokağa verdi. Aysun'un kapılarının önünden geçmesini bekledi. Atiye'den gizli Aysun'a el salladı. Korkudan koşup Aysun'un yanına varamadı. Uzaktan güldü, uzaktan ağladı. Aysun el edip çağırdıkça içini çekti. Başını önüne indirdi. Kalkıp kitaplarının başına oturdu. Aysun köşelerden, kapı önlerinden Dirmit'e el etmekten yoruldu. Bir zaman sonra sokaklarına uğramaz oldu. Dirmit çok sonraları Aysun'un ablası gibi koca bir mağazada tezgahtar olduğunu duydu. O günden sonra ne zaman kocaman bir mağazanın önünden geçse Aysun'un koşup arkasından yetişmesini bekledi. Dönüp dönüp arkasına baktı. Aysun'u aradı. Aysun kocaman mağazalardan birinde kayboldu. Atiye kızının gözünden uzaklara giden Aysun'un terli duvaklı gelin olması için dualar okudu. Dirmit Seyit'in terbiyesinde yeniden derslerine döndü. Atiye kızının ders çalıştığını gördükçe deli gibi sevindi. Ona baktıkça içi kuş gibi hafifledi. Aysun'un dünyada bir eşi daha yoktur dedi. Kızının okulda kalıp arkadaşlarıyla top oynamasına, bunaldıkça az çıkıp dolaşmasına izin verdi. Dirmit'i başını önüne eğip doğruca gidip gelmesi, arkasından adını bile çağırsalar dönüp bakmaması için tembihledi, istediği yere gönderdi. Onun terbiyesini yeniden üstüne aldı. Seyit'i aradan çıkardı. Ama Seyit'i aradan çıkarır çıkarmaz Dirmit defteri kitabı bir kenara kaldırdı. Annesinden az serbestlik alınca eve uğramaz oldu. Atiye'yi yeniden bir kaygıya koydu. Atiye tesbihini eline aldı. Allah kızımı ıslah et diye dolanmaya başladı. Dolanırken arkadaşlarının Dirmit'in ders çalışmasını çekemediklerini, onun derslerinde geriye gitmesi için bile bile kızına oyun ettiklerini kafasına taktı. Arkadaşlarının içten içe tuttukları niyeti kızına açtı. Dirmit ters ters annesinin yüzüne baktı. Atiye bakma öyle geberesice diye diye ele bu kadar düşmenin, el için anayı babayı yıldırmanın, okulu kitabı boşlamanın iyi olmadığını söyledi. Sonunda lafı kız arkadaştan bile zarar geleceğine getirdi. Elden dost olmaz diyerek kızına öğüt verdi. Herkesten uzak durması, yakın arkadaş tutmaması için tembihledi. Arkadaşlarının yüzüne duramıyorsa onları alıp eve gelmesini söyledi. Kendisinin o değilden onlara kızımın yakasını rahat bırakın diye bir iki laf dokundurup onun yüze durmaktan kurtaracağına yemin etti. Ama Dirmit Atiye'yi dinlemedi. Sesi erkek sesi gibi kalın iri yarı bir kızın peşine takıldı. Eline kocaman meşin bir top aldı. Okuldan gelir gelmez çantayı merdivenin başından aralığa fırlattı. Ses etmeden başını alıp gitti. Akşam eli yüzü toz toprak içinde geldi. Yorgunluktan ne yemek yiyebildi ne defter açtı. Atiye bir yalvardıysa bir okuyup üfledi. Bir ağladıysa bir topa düşmesini, alıp başını gitmesini haber edeceğini, onu yeniden Seyit'in terbiyesine vereceğini kızına duyurdu. Ama Dirmit bana mısın demedi. Aysun'u yitirdi, topu buldu. Atiye kızının Aysun'a düştüğü günleri arar oldu. Kızına düştüğü şeye saplanma huyunun Huvat'tan geçtiğini söyleyip bir Huvat'a bir Dirmit'e intizar etmeye başladı. Sonunda Dirmit'i intizarla, yalvarmayla terbiyeye sokamayacağını, top sevdasından kurtaramayacağını anladı. Kızının içine topun işlediğini, topu anasından babasından çok sevdiğini oğullarına duyurdu. Bu defa Dirmit'i yola getirmeye Halit talip oldu. Seyit topun bir yumrukluk canı olduğunu, bir gün içinde Dirmit'i güzel bir kalıba sokacağını söyleyip Halit'ten öne atıldıysa da Halit büyük abi olarak Dirmit'i güzel bir kalıba sokma işinin kendi vazifesi olduğunu söyledi. Dirmit'in terbiyesini üstüne aldığını evdeki herkese bildirdi. Onu el sürmemeleri için sıkı sıkı tembihledi. Onun bundan sonra kendisinden sorulacağını duyurdu. Dirmit'i yanına çağırdı. Önce bir elini öptürdü, ardından Dirmit'e toptan ne anladığını, topta ne bulduğunu sordu. Dirmit top lafını duyar duymaz kül gibi oldu, gözlerini yere indirdi. Halit derhal topu unutacağını Dirmit'e bildirdi. Dirmit gözlerini yerden kaldırıp Atiye'ye çevirdi. Annesine Azrail'in gözüne top gibi mi görünmeye başladığını sordu. Atiye oğluna verdiği sözü tuttu, dilini hiç yormadı. Dirmit'e arkasını döndü, gülmeye başladı. Dirmit bir sinirle oturduğu yerden kalktı, kapıyı çarpıp aralığa çıktı. Duvara dayanıp gözlerini çatı kapağına dikti. Uzun uzun kara bir şerit gibi görünen gökyüzünü seyretti. Dirmit Halit'in terbiyesine verildikten sonra onun askerde edindiği tecrübeleri, yazdığı şiirleri, okuduğu Battal Gazi romanlarını dinleye dinleye duruldu. Bakanın terbiyesine parmak ısıracağı bir kız oldu. Ağzında bir dilinin olduğunu unuttu. Okuldan gelir gelmez kitaplarını açıp dikiş makinesinin üstüne koydu. Başı kitapların üstünde uyudu. Uyanır uyanmaz kitaplarını el attı. Atiye sevincinden yere göğe sığmaz oldu. Kızının başı için sadaka vermeye, Halit'in ağzına diline dualar okumaya başladı. Kızının başına felaketler geleceğini söyleyip yüreğini yakan Cinci Mehmet'in kemiklerini sövüp sayarak yüreğini soğuttu. Dirmit'in çantasına yeniden mavi boncuklar koydu. Ama Atiye okuyup üfledikçe Dirmit'e başka bir hal oldu. Eli ayağı ip gibi inceldi, yüzü süzülüp çekildi. Atiye bu defa bir korkuya düştü. Kızına az çalışması, az çıkıp hava alması, açılması için yalvarmaya başladı. Bir yalvardıysa bir Dirmit'in kendi kendine sebep olacağını, huylarıyla başını yiyeceğini söyleyip ağladı. O ağladıkça Dirmit ne yapacağını, ne diyeceğini bilemedi. Günlerce bir sıkıntıyla çantasını alıp okula gitti. Sonunda sıkıntısını atmak için bir yol aramaya koyuldu. Ondan bundan sonra içinin sıkıntısını alacak bir şey buldu. Bir torba boyalı çamurla eve geldi. Kendi kendine çamurdan heykeller yapmaya karar verdi. Bu defa Atiye'nin korkusundan çamuru merdivenin altına sakladı. Herkes uyuduktan sonra çamuru merdivenin altından çıkarıp banyoya girdi. Vıcık vıcık bir hevesle oynadı. Oynadıkça içi açıldı, sıkıntısı uçup gitti. Gözlerine uyku indi. Dirmit uykulu uykulu çamuru torbasına doldurdu. Şeytana uydu, çamuru banyoda koydu, girip yatağına uyudu. Bir güzel rüyaya daldı. Rüyasının en güzel yerinde bir sarsıntıyla uyandı. Atiye'nin karanlıkta başında dikildiğini görünce cinli gibi sıçradı. Atiye saçından tutup Dirmit'i küt diye yatağın üstüne oturttu. Banyodaki esrar ne diyerek burnundan soludu. Dirmit ne esrarı kız diye bir korkuyla uykulu gözlerini Atiye'ye dikti. Atiye sus geberesice ocağımızı yıktın deyip Dirmit'in etlerini büktü. Kanını içine akıttı. Dirmit neden sonra kendine geldi. Çamur kız o çamur diye acıyla inledi. İnlerken yüreği taşıp ağzına geldi. Hırsından kuş gibi çırpınmaya, avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Onun bağırmasına evde kim varsa uyandı. Herkes bir merakla Atiye ile Dirmit'in başına toplandı. Atiye getirip çamuru torbasıyla odanın ortasına attı. Esrar içiyor geberesice dedi. Geri çekildi. Herkes koşup çamurun başına eğildi. Halit Dirmit'in içtiğinin kendisinden sorulacağını, herkesin yatağına çekilmesini istediyse de kimse Halit'i dinlemedi. Eline bir parça çamur alan lambanın altına dikildi. Kimi kokladı, kimi korka korka elledi. Sonunda onun karılmış, boyanmış tandır toprağı olduğuna karar verildi. Atiye'ye gülündü. Dirmit'e tandır toprağını nereden bulduğu soruldu. Sonra herkes yatağına girip uyudu. Çamur delik deşik, parça bölük ortada kaldı. Dirmit kederinden bir ağıda başladı. Sabaha kadar tüm yaşını şıp şıp döktü. Acıyla inleyip kilimin üstüne çöktü. Atiye o geceden sonra bir zaman evin içinde suçlu suçlu girip çıktı. Ağzını açıp Dirmit'e git öteye demedi. Kaşının altından kızının durgun girip çıkmasını izledi. Sonunda onu Tanrı'ya emanet edip kendi haline bıraktı. Bu defa diline Mahmut'u doladı. Sabahtan akşama kadar Mahmut Mahmut diye tesbih çekmeye başladı. Bir oğlunun babasının adını yerin dibine batıracağından söz açıp ağladı. Bir evin içinde kendinden başka kimsenin Mahmut'a sahip çıkmadığından yakınıp herkesle küslük çekişti. Oğlunu kitap dolu kutuyla gelip giderken gördükçe yüreği tükendi. Yüreğim diye diye sonunda Halit'i Mahmut'un peşini kovalamaya razı etti. Halit bir abilik de ona yapalım deyip Mahmut'u bulmaya gitti. Akşama kadar kardeşin izin sürmekten ayaklarına kara sular indi. Ne kadar bildiği sinema varsa hepsinin önünü gezdi, Mahmut'u bulamadı. Onun yerine uzak bir yerde, koca bir kapının önünde, belinde iki yapma tabanca, ağzında sigara, yüzünde karton maske, Bilkit diye bir oğlan buldu. Oğlanın başına dikildi. Yüzündeki maskeyi çekip aldı. Kolundan tutup kaldırdı. Bilkit Halit'in karnına bir yumruk attı. Halit geri geri çekildi. Bilkit ağzını kulaklarına kadar açıp güldü. Belinden tabancasının birini çekip Halit'e fırlattı. Halit bir hışımla Bilkit'in üstüne atıldı. Bilkit sandalyeyip devrildi. Halit ayağını Bilkit'in karnına basıp tepesine dikildi. Yürü lan eve dedi. Bilkit kitaplarını kutusuna doldurdu. Maskesini, tabancalarını kitapların üstüne koydu. Halit kutuyu kucakladı. Bilkit'in kolundan tuttu. Sürüye sürüye eve getirdi. Atiye sabah kalkıp giden, alacakaranlıkta hiç ses etmeden gelip içeri oturan oğlunun Bilkit olduğunu duyunca babamın adının nesi vardı diye bir ağıt tutturdu. O ağlarken Huvat yeşil kitaplarını acele acele elinden bıraktı. Öte dünyada kendisine Bilkit diye bir evladın varmış diye sorarlarsa ne diyeceğini sorup Mahmut'un üstüne yürüdü. Mahmut sıçrayıp divana çıktı. Halit geçip Huvat'ın önünde durdu. Mahmut'un kendisinden sorulacağını babasına duyurdu. Huvat Halit'e Mahmut'a sahip çıkmak için kimden izin aldığını sordu. Evin içine böyle bir adeti Atiye'nin çıkardığını söyleyip karısına terslendi. İki oğlundan kendisine çocuk terbiye etme sırasının bir türlü gelmediğinden yakınmaya başladı. O yakınırken Mahmut kapıyı açıp kaçtı. Huvat oğlunun ardından Bilkit değil ejderha olsa elinden kurtulamayacağını bir iki bağırdı. Mahmut'tan öfkesini alamadı, kapıyı tutmadığı için Halit'e çıkıştı. Son böyle bir oğlan doğurup ortaya çıkarttığı için Atiye'ye çattı. Neden sonra çekilip bir köşeye oturdu. Mahmut'u kendisinin terbiye edeceğini duyurdu. Onu el değdireni reddedeceğini bildirdi. Huvat ilk iş olarak Mahmut'un kitaplarını, maskesini yaktı. İki tabancasını arka bahçeye gömdü. Gidip oğlunun adını Bilkit koyduğunu, bunun kendisine bir günah olup olmadığını hocalara sordu. Bir telaşla eve geldi. Halit'i Mahmut'u bulup getirmesi için sokağa gönderdi. Halit Mahmut'u parkta demirlerin üstünde tek başına otururken buldu. Yalvar yakar eve getirdi. Mahmut korka korka içeri girdi. Huvat korkacak bir şey olmadığını oğluna duyurdu. Ona adını yeniden koyacağını haber etti. Önce Mahmut'tan annesinin abisinin elini öpmesini istedi. Mahmut boynunu büküp babasının dediğini tuttu. Huvat en son kendi elini oğluna uzattı. Mahmut babasının elini öptü. Önüne diz çöktü, oturdu. Babasıyla birlikte üst üste 3 dua okudu. Huvat dualar bitince Mahmut'un kulağına eğildi. 3 defa senin adın Mahmut dedi. Mahmut benim adım Mahmut deyip babasının önünden kalktı. Halit'in önüne oturdu. Halit tıraş makinesiyle Mahmut'un saçlarını kırktı. Mahmut bir güzel oğlan olup çıktı. Mahmut bir güzel oğlan olduktan sonra işsiz kaldı. Seyit onun işsiz kalmasını, Halit'in askerden geldiği günden beri evde oturmasını fırsat bildi. Yeniden şirket türküsü çağırmaya başladı. Mahmut Seyit'in Türkiye başlamasıyla babasından dinlediği nasihatleri unuttu. Kendisine kaloriferci çırağı olmasını teklif edecek olanın bir gece uykusunda öte dünyaya göçeceğini abisine işittirdi. Sürüneceğini bilse inşaatta çalışmayacağını bildirdi. İnşaat lafı duyar duymaz elinin ayağının boşandığını, cin tuttuğunu haber etti. Huvat babasınınkinden, abilerininkinden kanını daha kırmızı belleyen oğlunu açlıkla terbiye etmeye karar verdi. Seyit'i ona karışmaması, üstünü açtırmaması için tembihledi. Mahmut'u evde yemek yemeyi yasak etti, harçlığı kesti. Ona acıyanı evlat demeyeceğini açıkladı. Atiye'ye gözünün yaşına bakarsa 3'ten 9'a şart edeceğini duyurdu. Eline yeşil kitaplarını alıp bir köşeye oturdu. Mahmut babasıyla inatlaştı. Adını değiştirip bu defa Süperman yaptı. Parkta cücöz oynayan çocukların yanına vardı. Yere doğru eğilmiş çocukların kafasından uçtu. Toprağa dikilmiş paraları aldığı gibi kaçtı. Ardından yetişen iki oğlanla kavgaya tutuştu. Birinin burnunu, birinin ağzını kanattı. Çok geçmeden parkta cücöz oynayan çocukların yüreğine korku saldı. Yanına iki yardımcı aldı. Birinin adını Tarzan, birinin adını Zoro koydu. Bir uzun iki kısa ıslı işaret seçti. Park çeşmesinin altını haberleşme yeri etti. Park bekçisini koşturup oyalama işini üstüne aldı. O bekçiyi oyalarken diğerleri çocukların arasına daldı. Bir hafta içinde park ıssızlaştı. Herkes kapısının önüne çekildi. Çete sokak aralarına girdi. Derken eve Mahmut'un adını Süperman koyduğunun haberi geldi. Huvat yeşil kitaplarını koltuğunun altına alıp Mahmut'un izini kovalamaya başladı. Önüne çıkan çocukla gelsin yemeğini yesin diye haberler saldı. Mahmut çeteyi dağıtıp eve geldi. Gelir gelmez koca bir tencere yemek yedi. Huvat söve saya Mahmut'u dizinin dibine oturttu. Kulağına senin adın Mahmut diye 3 kez çağırıp dua okudu. Mahmut kalkıp sıradan herkesin elini öptü. Seyit kardeşinin başını eğip elini öpmesini fırsat bildi, yarından tezi yok inşaatta çalışmaya başlayacağını söyledi. Mahmut'un inşaat lafını duyar duymaz eli ayağı boşandı, zangır zangır titremeye başladı. Seyit, tuzağı bırak lan deyip Mahmut'un üstüne yürüdü. Titremeyle kimseyi korkutamayacağını söyleyip boynuna asıldı, tutup yere çaldı. Atiye koşup Mahmut'un üstüne yumuldu. Huvat üstüne varıp onu iyice yıldırmanın doğru olmadığını Seyit'e duyurdu. Mahmut ne kadar kurulmuş, kurulacak şirket varsa hepsine söve saya Atiye'yi üstünden atıp doğruldu. Kapıyı çarpıp çıktı. Sırtını duvara dayayıp aralığa oturdu. Oturduğu yerden Seyit'in sesini duydu. Kalkıp merdiveni kurdu, tırmanıp kiremitlerin üstüne oturdu. Hırsından bir ağıt tutturdu. Hırsı az geçince ağıdını omuz silkti, ellerinin tersiyle burnunu sildi, dişlerini sıkıp ulanlar dedi. İçini çekip başını yukarı kaldırdı. Yıldız iğneleri gözüne battı. Gözlerini kapattı. Seyit Mahmut'tan umudu kesince sol bacağını süreye süreye Halit'i yanına katıp kahveye inmeye başladı. Türlü dillerle Halit'i razı etmeye çalıştı. Razı olursa onu şirkete müdür yapacağına söz verdi. Halit'in aklına girdi. Halit şirket kuruluncaya kadar çalışacağını, sonra müdür olup masa başında oturacağını duyar duymaz Seyit'le birlikte çalışmaya karar verdi. Seyit bu defa 2 aya kalmadan Halit'i usta yapacağına yemin etti. İkisi birlikte çalışırlarsa iş takımlarını yeniden düzüp götür iş yapmaya başlayabileceklerine dair tahminlere girişti. Sevincinden içi içine sığmadı, günlerce uyuyamadı. Kalkıp kalkıp yatağının içinde oturdu. Durmadan takımların parasını, sırasını hesaplayıp durdu. Hesabın içine bir de Atiye'yi alacağı kürklü mantonun parasını koydu. Halit müdürlük sevdasına bir hevesle Seyit'in peşine düşüp işe başladı. Bir zaman zorsunmadan çalıştı. Onun tövbe tutmayacağına yemin eden babasını utandırdı, annesini sevindirdi. Bir seslemesiyle uyanıp yataktan fırlayan oğlunun arkasından Atiye okuyup üfledi. İş yolundan başka yola saptırmaması için Tanrı'ya yalvardı. Ama Halit çok geçmeden ettiği yeminleri yedi. Elini yüzünü alıp bir öğlen eve geldi. Bu dünyada çalışmadan müdür olmanın yolu yok mu dedi. Başka bir şey demedi. Atiye ellerini dizlerine vurdu. Oğlunun başına oturdu. Kulağına nasihat koymadı, okudu. Okudukları Halit'in bir kulağından girdi, bir kulağından çıktı. Annesinin yüzüne dik dik baktı. Bana mısın demedi. Dilini çevirip tek kelime söylemedi. Seyit akşam bir suratla eve geldi. Gözlerini yere dikip bir köşeye çekildi. Atiye, Seyit'in her gözlerini yere dikip oturmasının ardından barut gibi patladığını bildiğinden bir çabaya düştü. Seyit'in etrafında dört döndü. O döndükçe Seyit oflayıp ah çekmeye başladı. O ah çekerken Halit bir nizah, bir tuzakla başına ağrılar saplandığını söyleyerek yerinden doğruldu. Seyit geçip Halit'in önüne durdu. Ya çalış ya da karın çocuğunu al bu evden git aslanım diyerek abisini evden kovdu. Huvat yeşil kitaplarını elinden bırakıp bir öfkeyle yerinden doğruldu. Seyit'i abisinin önünden çekip oturttu. Evden kendisinden başka kimsenin adam kovamayacağını söyleyerek Seyit'i suçlu çıkardı. 3. kaset 2. yüzün sonu.